Fıkıh Saati. Profesör Doktor Hamdi Döndüren'le Fıkıh Saati başlıyor.
Değerli izleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle kurbanla ilgili bir takım sorular ulaştı. Kurbanın tarihçesi, dolayısıyla kurbanlık hayvanlar, kimler kurbanda mükelleftir manası anlamında, kurbanla ilgili karşılaşılabilen bir takım problemler üzerinde müzakere etmek istiyoruz. Şimdi kurban, tabi karube yakrubu kurbanen kelimesi yaklaştı. Yani kurban Allah'a kişiyi yaklaştıran önemli ibadetlerden birisi. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın önemli bir sünneti olarak ondan sonraki dinlerde, İbrahimi dinlerde ve Kur'an-ı Kerim'de, İslam'da devam eden, ettirilen en önemli ibadetlerden birisi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kurbanın başlangıcı çok eskilere, ta Hazreti Adem Aleyhisselam dönemine kadar uzanır. Maide suresi 27. 31 arası ayet-i kerimelerde Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil'in bir olayından bahsedilirken kurban devreye girer. Kurbanla ilgili bir olay yaşanır. İki ayet-i kerimede şöyle buyruluyor Nesadullah. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem'i bilhak. Ey Habibim, Adem'in iki oğlunun olayını insanlara anlat. Onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen olayı naklet ki ibret alınsın. İtkarrebe kurbanen. Bu iki kişi, Adem'in iki oğlu ki Habil ile Kabil kastediliyor, bir kurban takdim ettiler. Ettikleri zaman fetukubile min ahadihima, Allah onlardan birinin kurbanını kabul etti ve lem tekabbile min ahar, birisinden kabul edildi, diğerinden kabul edilmedi. Şimdi bu kurbanı kabul edilmeyen kale dedi ki le'aktulenneke, muhakkak ben seni öldüreceğim. Niye benim kurbanım kabul edilmedi, seninki edildi diye kıskanıyor kardeşini ve özellikle Kabil'in Habil'i öldürmek istediği ifade ediliyor. Kale innema takabullahu minel muttakin. Fakat diğer kardeş dedi ki Allah ancak kendinden sakınanların kurbanını kabul eder. Sen Allah'tan sakınmadığın, belki korkmadığın için Allah senin kurbanını kabul etmedi şeklinde sözler söylüyor. Aslında Habil hayvan kurbanı takdim etmiş Cenab-ı Hakk'a, Kabil buğday türü bir takdimede bulunmuş. Yani birisi hayvancılıkla uğraşıyormuş, diğeri tarımla, ekip biçmekle meşgul oluyormuş. O kendi çeşidinden takdimede bulunmuş, diğeri hayvan kurban etmiş. Herhalde ki tabii kendi niyetlerine, durumlarına göre Yüce Allah Habil'inkini kabul ederken diğerini kabul etmemiş. Rivayete göre o dönemde tasaddukun kabul edildiği semadan inen bir ateşin onu yakmasıyla belli oluyormuş. Ve hangisinin kabul edildiği, edilmediği o yolla anlaşılıyor imiş. Tefsirlerde verilen bilgilere göre. Aslında bununla ilgili İslam'dakine yakın bilgiler mesela Tevrat'ta da geçiyor. Tevrat Tekvin 4. bölümde şu ifadeler kullanılır. Mesela Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımı ile bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kain çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprak ürünlerinden Rabb'a takdimede bulundu. Habil de sürüsünden ilk doğan hayvanlardan ve yağlarından getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain ve sunusunu ise reddetti. Kain çok kızdı ve suratını astı. Kain kardeşi Habil'e, Kain Kabil oluyor yani. Kain şeklinde geçiyor Tevrat ifadelerinde. Haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada ona saldırıp öldürdü. Yani hemen hemen Kur'an-ı Kerim'dekine benzeyen şekilde Tevrat'ta da bu şekil yer almış. Çünkü her ne kadar bildiğimiz gibi Tevrat ve İncil tarifata uğramışsa da yine de akılda kalan kadarıyla Tevrat kaleme alınırken daha önceki vahiy mesajına dayanan bir takım hususlarda Tevrat'a tabii ki girmiş. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde işte bugünkü İncil ve Tevrat'ı kabul etmede nasıl davranalım diye soran sahabilere ne toptan reddedin ne de toptan kabul edin şeklinde bir şey söylemiş Peygamberimiz. Yani kökten reddederseniz onların içinde tabii ki doğru olanlar bulunabilir. Tamamını kabul ederseniz tahrif edilenler, değiştirilmiş olanlar da olabilir manasında Peygamberimiz bu şekilde sahabelere yol göstermiş. O yüzden Tevrat'taki bilgileri Kur'an-ı Kerim ölçülerine ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki bilgilere göre değerlendirmek, İslam'a uygun olanları almak, olmayanları reddetme şeklinde bir süzgeçten geçirmek de gerekiyor. Şimdi buradaki bilgiler Kabil'in Habil'i öldürmesi şeklindeki ifadeler Kur'an-ı Kerim'le örtüşüyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ediş olayı var. Bilinen hadise. O da Saffat suresi 102. ayetten itibaren Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Ve şöyle buyruluyor. Yani daha doğrusu Hazreti İbrahim bildiğimiz gibi hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i bugünkü Mekke'nin olduğu yere bırakıp da daha sonra Mekke'ye zaman zaman onları ziyaret için gittiğinde oğlu biraz büyüdüğü çocukluk devresine koşuşturup oynayacağı devreye gelince Hazreti İbrahim bir rüya görüyor. Oğlunu kurban etmesi gerektiği kanaatine varıyor. 2-3 gün üst üste aynı rüyayı görünce oğlunu kurban etmeye karar veriyor. Dolayısıyla Saffat suresi 102. ayette olayı şöyle naklediliyor. Estağfirullah. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ Onun yanında oğlu koşup oynayacak yaşa gelince İsmail dedi ki Kale İbrahim Aleyhisselam Ya büneyye ey oğulcuğum inni erâ fil menâmi enni edbehuke Rüyamda seni kurban ederken görüyorum. Kurban ettiğimi görüyorum. Fenzur mâzâ terâ bak sen buna ne diyeceksin diyor oğluna. Bunun üzerine İsmail Aleyhisselam konuşuyor. Kale ya ebetif al mâ tümer. Ey babacığım emrolunanı yerine getir. Madem sana benim kurban edilmem emrediliyor, onu yerine getir. Setecidini inşallahü mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Bunun üzerine rivayete göre Hazreti İbrahim oğlunu alıp götürüyor kurban edeceği yere. فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ الْجَب۪ينَ İkisi de teslim oluyorlar Allah'ın emrine. Ve ondan sonra yanı üzerine İsmail'i yatırıyor Hazreti İbrahim kurban etmek üzere. Fakat o sırada وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاهِيمُ Biz ey İbrahim diye ona nida ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu arada İbrahim Aleyhisselam'a bir nida geliyor. قَدْ سَتَّقْتَ الرُّيَا Sen rüyanı doğruladın. Rüyaya uygun amel edeceğini, hareket edeceğini ortaya koydun, imtihanı kazandın. İnna kederleki nezil muhsinin, işte biz iyi davrananları bu şekilde mükafatlandırırız şeklinde sesleniliyor. İnne hâdâ lühüvel velâül mübîn, işte şüphesiz bu apaçık imtihandan başka bir şey değildir, apaçık bir imtihandır. İbrahim bu konuda imtihan edilmiştir, bu oğlu İsmail de bu imtihana katılmış, o da imtihanı kazanmıştır. Yani küçük yaşına rağmen Hazreti İsmail de tam bir teslimiyet göstermiş. Ve fedeyna bidibin azim. Ve biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık koç verdik. Fidye olarak verdik. Yani burada bidibin azim, büyük iri bir koç ifadesi var. O yüzden de günümüzde kurbanlık hayvanlarda biraz bakımlı, gösterişli olması, takdimenin Allah'ın şanına layık olacak şekilde mali durumumuzda müsaitse biraz kurbanın dolgunca olması, iri olması tabii bu ayet-i kerimeye de dayanıyor. Biz ona normal bir kuzu, bir mesela normal bir koç ve koyun fidye olarak verdik buyurulabilirdi. Onun yerine azim ifadesini kullanması, iri bir koç fidye olarak verdik buyurulması dikkat çekici. Tabii İbrahim Aleyhisselam onun üzerine o koçu kurban etmiş ve dolayısıyla ondan sonra hayvanı kurban etme uygulaması yüzyıllarca devam ede gelmiş. Şimdi yine mesela Tevrat'a bakıyoruz 22. babında. Şöyle ifade ediliyor Türkçe tercümesinden. Tanrı İbrahim'e İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al. Moriye bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu kurban et dedi. Tevrat'taki ifade aynen böyle. Tekvin 2. 22. bapta bu zikredilmiş ama kurban edilmek istenen İshak olduğu ifade ediliyor. Halbuki bizim Kur'an-ı Kerim anlayışımızda ve Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde kurban edilmek istenen İsmail Aleyhisselam'dır. Hacer'in oğlu Hazreti İsmail Hicaz bölgesine giden oğlu olduğu için kurbanlık olayı da onun üzerinde cereyan ettiği kabul edilir. Halbuki Tevrat'ta bunu İshak Aleyhisselam olduğu ifade ediliyor. Bu tabii karışıklık nereden ileri geldi diye düşündüğümüzde tabii Tevrat'ın asıl Cenab-ı Hak'tan inen şekli, levhalar, orijinal metin elimizde olsa acaba orada İsmail miydi, İshak mıydı? Acaba tahrifata uğramış mıdır? Sonradan Tevrat kaleme alınırken kelime değişikliği olarak İsmail yerine İshak geçmiş midir? Bunu bilemiyoruz. O yüzden İslam aleminin benimsediği Hazreti İsmail Aleyhisselam olayıyla Tevrat'ta zikredilen İshak Aleyhisselam olayı burada bir farklılık meydana getirmiş. Bunun büyük bir ihtimalle öyle anlaşılıyor ki sonradan Tevrat kaleme alınırken bir isim değişikliği söz konusu olmuş. Çünkü genellikle İsrailoğulları tarafından İshak, Yakup, Yusuf Aleyhisselam ve devamı İshak Aleyhisselam üzerinden devam ettirildiği için burada kurbanlık olayı da onun üzerinde. İsmail Aleyhisselam tarafı çok fazla öne çıkarılmaz. Şimdi kurbanla ilgili olmak üzere mükellefiyet açısından baktığımız zaman acaba kimler kurban kesmekle yükümlüdür, kimlere vaciptir? Önce Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kurbanla ilgili daha çok Kevser suresindeki şu ayet-i kerime öne çıkar. Nesadullah, Fesallil Rabbike venhar. Ey Habibim, Rabbin için namaz kıl, venhar ve kurban kes. Şimdi sen namaz kıl, sen kurban kes gibi sınırlı bir fail durumu olunca acaba ey Muhammed ümmeti siz de kurban kesiniz manasına müsait midir konusu incelenince tabii peygamberimize sen kez deyince ümmeti bu kapsama girer mi konusu hadis-i şeriflerle takviye edilirse güç kazanıyor. O yüzden de kurbanın hükmü üzerinde tereddüt meydana gelmiş. Hanefi mezhebi burada hadis-i şeriflerle bunu birleştirerek peygamberimizin ve sahabelerin kurban emri geldikten sonra sürekli her yıl kurban kestiklerini dikkate alarak Hanefi mezhebi İmam-ı Azam Hazretleri kısaca kurbanın vacip olduğu kanaatine varmış. Kurban hükmü vaciptir denmiş. Farz denmemiş, sünnet derecesine de indirgenmemiş. Dolayısıyla vacip kuvvetinde görülmüş. Çünkü hadis-i şeriflerde kurbanın kesilmesi gerektiğini ifade eden üslup hakim, emir sigasıyla, uygulamayla alakalı hadisler yaygın olarak kurbanın gerekli olduğunu açıklıkla ortaya koyuyor. Mesela bir hadis-i şerifte "Dahu, kurban kesiniz. Fe innehe sünnetü ebikim İbrahim." Bu babanız İbrahim'in sünnetidir. Yani İbrahim Aleyhisselam döneminden beri uygulanan gelen bir sünnettir şeklinde emir sigasıyla ifade buyurulmuş. İbn-i Mace Edahi 3, Ahmet İbn-i Amber 2. cilt zikredilen 368. sayfada zikredilen bu hadis-i şerif kurbanın gerekli olduğunu ifade ediyor. Yani kısaca burada mutlak emir amel bakımından vacibi ifade eder demiş Hanefi mezhebi. Yine mesela başka bir hadis-i şerifte ki Ebu Hureyre'den geliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale, Resulullah şöyle buyurdu. Men kâne lehü sa'atun, kimin imkanı olur da velem yudah kurban kesmezse fele yakrabenne musallana, bizim mescidimize yaklaşmasın. Yani kurban kesme imkanı olduğu halde kurban kesmeyen kimse bizim mescidimize de yaklaşmasın, camiye de gelmesin manasında uyarı niteliğinde. Bu ifadeler de kurbanın gerekliliğini gösterir demiş Hanefi mezhebi. Gerçi bu hadis-i şerif eleştiriye de uğramış. Mesela hadisin senedinde Abdullah bin Ayyaş diye bir ravi var. Bu sebeple hadis-i şerif zayıf hadisler arasında da değerlendirilmiş. Mesela İbn-i Sirin Abdullah İbni Ömer'e kurbanın vacip olup olmadığını sormuş. Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'in oğluna sormuş İbn-i Sirin. Kurban demiş vacip midir değil midir? Abdullah İbni Ömer şu cevabı vermiş. Ben sadece şunu söylerim demiş. Dakha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vel müslimin min ba'dihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer Müslümanlar, yani peygamberimizden sonra diğer Müslümanlar kurban kesti. Vecelet bihis sünnetü. Sünnet bu şekilde devam edip geldi demiş. Devam etmeye devam ediyor demiş Abdullah İbni Ömer. Peygamberimiz ve diğer Müslümanlar kurban kestiler ve halen bu şekilde devam ediyor. Uygulama böyle devam ediyor demiş. Yani sünnettir, farzdır, vaciptir den ziyade uygulama bu şekilde devam etmektedir diye genel bir cevap vermiş Abdullah bin Ömer. İbn-i Mace dahi 2 numarada bu hadis-i şerifi nakletmiş. Şimdi diğer Hanefi mezhebi dışındaki cumhur ise Şafiler, Malikiler, Hanbeliler, öbür mezhepler kurbanın sünnet olduğunu ifade etmişler. Kurban kesmenin. Ve şöyle demişler. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de kurbanın mutlaka Müslümanlar tarafından da kesilmesi gerektiğini bildiren açık hüküm yok demişler. Ayrıca bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhayyerlik bildiren bir takım hadis-i şerifleri de söz konusudur. Bu da kurbanın sünnet hükmünde olduğunu gösterir demiş diğer mezhepler. Mesela bu konuda Said bin el-Müseyyeb bin Ümmü Seleme'den Hazreti Peygamber'in eşinden naklettiği şu hadis-i şerif delil olarak alınmış diğer mezheplerce. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzâ râytum hilâle zilhicceti. Sizden biriniz zilhicce ayının hilalını gördüğünüz zaman, zilhicce ayı girince, kurban bayramına 10 gün kalınca diyelim. Ve erade ehadühüm eyudahiye. Sizden birisi kurban kesmek isterse, kurban kesmeye karar verirse, fel yumsik an şarihi ve esfarihi. Saçlarını ve tırnaklarını kesmesin gibi bir hadis-i şerif nakledilmiş. Tabi burada başka bazı rivayetler zilhicce'nin 10. günü girince kurban kesmek isterse şeklinde de bu hadis-i şerif rivayet edilmiş. Yani burada Hazreti Peygamber'in kurban kesme konusunda müminleri serbest bıraktı, muhayyer bıraktı. Yani kim kurban kesmek isterse böyle yapsın. Kurban kesmeyecekse karar kendisinin gibi ifadeler kurbanın mutlaka gerekli olduğunu ifade etmez demiş diğer mezhepler. Ayrıca mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz kurbanın ümmetine nafile olduğunu bildirmiş. Ki bu hadis-i şerifte An İkrime, An İbn Abbas İkrime'den, İkrime'nin de İbn Abbas'tan, Abdullah İbn Abbas'tan naklettiği hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Kale semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Resulullah'tan işittim diyor Abdullah İbn Abbas. Şöyle diyordu. Selasun, 3 şey vardır ki hünne aleyye feraidu. Bunlar bana farzdır. 3 şey. Ve hünne leküm tetavvun. Sizin için ise tetavvudur. Yani nafiledir. Ya da yaparsanız sevap kazanırsınız, yapmazsanız günaha girmezsiniz şeklinde tetevvu ibadet kabilindendir. Bu üç şey bana farz olup size nafile olan el-vitrü vitir namazı, en-nahru kurban kesmek ve salatu duha bayram namazı, kurban bayramı namazı ve salatu duha kuşluk namazı daha doğrusu. Kuşluk namazı olmak üzere üç şey bana farz size tetavvudur şeklinde peygamberimizden hadis rivayet edilmiş. Bunu Ahmed İbn Hanbel Müsned'inin 1. cilt 231. sayfasında zikretmiş. Nizeyle'de Nasburra'ya 4. cilt 206. sayfada hadisi nakletmiş. Fakat yine de hadisi inceleyen muhaddisler senette demişler Nesai ve Darakutni'nin zayıf gördüğü bir ravi de var demişler bu hadis-i şerif için. Hulasa dikkat edilirse çok yaygın olan mütevatir veya meşhur hadis kuvvetinde bir hadis söz konusu değil. Gerçi Hanefilerin zikrettiği hadislerde de mütevatir derecesinde veya meşhur hadis kuvvetinde hadislerden ziyade mesela Ebu Hureyre'den gelen hadis ki Ebu Hureyre fakih değil. Ona benzer tabii dayanılan deliller var. Kur'an-ı Kerim'den de Muhammed sen kurban kes ifadesi. Ey ümmet-i Muhammed siz de kurban kesiniz şeklinde ifade edilmediği için konu bu şekilde müştehitler arasında müzakere edilmiş. Tabi ayrıca cumhur kurbanı akika kurbanla da kıyas etmişler. Uyarı bildiren hadisleri de cuma günü boy abdesti bildiren hadise benzetmişler. Yani teşvik tergıp kabirinden hadis derecesinde görmüşler. Şimdi kurbanla ilgili şartlara gelince kimlere kurban gereklidir, kimlere değildir, ölçü nedir konusunda şunlar hatıra geliyor. Bir defa genel olarak Hanefi mezhebinde müftabi olan görüş, bir kimsenin kurbanla mükellef olması için akıl ve bali olması, nisap miktarı mala sahip olması gerekiyor. Yani akil olacak, ergenlik çağına gelmiş bulunacak, 12-15 yaş gibi, 18 yaş gibi ve nisap miktarı mala sahip olacak. Yani kurban bayramı günlerinde zekat verecek kadar nisap miktarı mala sahip olması, yani zengin sayılacak ölçüde diyelim, malının olması o kişiye kurbanın vacip olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla bu aslında İmam Şafii ile İmam Muhammed'in görüşü oluyor Hanefi mezhebinden. Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Malik ve Ahmed İbn Hanbel'e göre ise akıl ve bali olma şartı da yok. Yani bir kimse zenginse, kendine miras olarak bir servet kalmışsa, mesela diyelim 8 yaşlarında bir erkek çocuğu veya kız çocuğu, babaları vefat etmiş, kendine büyük bir servet kalmış. Henüz akıl ve bali olmadı diye bu çocuğun malından, servetinden kurban kesmesi vacip olur mu olmaz mı? Ebu Hanife olur diyor. Ebu Yusuf da bu görüşte. Maliki ve Hanbeliler de çoğunluğun görüşü. Fakat İmam Muhammed ile İmam Şafii eğer demişler kurban kesmek bir ibadetse ibadet mi değil mi ona karar vermemiz lazım. Eğer Allah'a kulluk için ibadet niyetiyle kesiliyorsa kişinin mükellef olması lazım. Mükellefiyet de ne zaman başlar? Akıl ve bali olmakla başlar. Namaz ne zaman başlar? Akıl ve bali olmakla. Oruç tutulması aynı şekilde. 12-15 yaş neyse ergenlik çağına geldiği çağdan başlar. Kurban da bunun gibi demiş. Ebu İmam Muhammed ile İmam Şafii. Ve Hanefi mezhebinde de müftabih olan görüş bu sayılmış. Çünkü 7-8 yaşında, 5 yaşındaki çocuk zengin bile olsa namazla mükellef değil, oruç tutmakla da mükellef değil, zekat vermekle de Hanefi mezhebinde mükellef değil. O zaman kurban kesmekle niçin mükellef olsun? Zaten kendisi ilgilenip kesemeyecek, onun adına verisi kesecek. Yani verisi onun adına kesmiş olacak, keserse. O yüzden hulasa diğer mükellefiyet konularına kıyas ederek Hanefi mezhebinde çocuklara, küçük yaşta olanlara zengin bile olsa yükümlülük olarak, ibadet olarak gerekmediği görüşü, kendisine fetva verilen görüşü olmuş. Efendim özellikle kurbanla ilgili bir takım sorular ulaştı. Bu konuda bayram da yakın olduğu için özellikle kurban kesmek durumunda olan kardeşlerimizin ilgilendiği, onları ilgilendiren bir takım meseleler var. Mesela ailede kurban aile adına mı kesilir? Yoksa her kişi kendi adına kurban kesmekle mükellef midir? Mesela karı koca var, çocukları var, oğlu var, gelini var. Hepsi beraber oturduklarını kabul edelim. 5-6-7 nüfus var. Hepsinin ayrı ayrı nisap miktarı mala sahibi olduğunu kabul edelim. Mesela aile reisi olan baba varlıklı, zengin, malı mülkü, parası var, kurban kesecek. Hanımının bakıyorsunuz takıları var, 100 gram altının üzerinde. Kendine ait miras olarak anne babadan bir şeyler geldiyse parası olabilir, malı olabilir hanımefendinin. Hanımı da İslam'a göre zengin durumda kurban bayram günlerinde. Oğlu gelini beraber oturuyorlar diyelim. Oğlu da kendisine göre bir işi var, babasıyla beraber oturmakla birlikte. Nisap miktarı mala sahip. Gelin hanımın da takıları var, 100 gramın üzerinde. Altını, ziynetleri var falan. Şimdi dolayısıyla bakıyorsunuz ailede, bakın 4 kişi oldu. Hepsinin ayrı ayrı nisap miktarı malı var. Acaba bunlar aynı sofrada yemek yiyorlar, tek kurban mı kesmeliler yoksa ayrı ayrı 4 tane kurban mı gerekiyor düşündüğümüz zaman? Şimdi Hanefi mezhebi mükellefiyet açısından meseleye bakarak demiş, 4 kişiden bahsediyoruz, 4'ü ayrı ayrı namazla mükellef. Ramazan geldi, oruç tutacaklar. Yıl sonu geldi, zekatını verecekler ayrı ayrı zenginseler. Kurbanı da nisap miktarı mala sahip olan kişi keser dediğimize göre, ibadet de olunca, her varlıklı olan nisap miktarı mala sahip olan kişi kurbanla da mükelleftir görüşü Hanefilerin hakim görüşüdür. Kısaca o ailede 4 kişi zengin konumda olduğuna göre bayram günlerinde 4 tane kurban kesilecektir. 5 kişi, 6 kişi ise ailede, bir de diyelim yukarıda dedenine var yaşlı bilfarz. Onların da malı var kendilerine ait mesela. Bir defa dede ve nine için de 2 kurban gerekecektir. İkisinin de nisap miktarı malı varsa. İşte bunun gibi hulasa her mükellef olan kişi aynı sofrada yemek yeseler de, beraberce otursalar da Hanefi mezhebinde ayrı ayrı kurban gerekiyor. Fakat İmam Şafii farklı görüş öne sürmüş. Dolayısıyla bir ailede aile adına aynı sofrada yemek yiyen, beraberce hatta kazanıp beraberce harcayan o aile mensupları adına bir kurban yeter demiş Şafii mezhebi. Eğer bu tek kişi ise demiş Şafiiler, bu zaten sünnet hükmünde o mezheplerde bildiğimiz gibi aynı sünnet olur demiş. Tek kişi ise bir kurban kesecek demiş zengin olan o kişi. 2-3 kişi, 5 kişi iseler o zaman kifayi sünnet adını alır demiş. Sünnet-i kifaye yani. Dolayısıyla bu aile adına kesilecek bir kurban 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi o aile fertlerinin her biri için yeterli bir kurban sayılır. Görüşünü beğenmişimiz Şafiiler. O yüzden o mezhepte aile adına kesilecek bir kurban yeterli görülüyor. Tek kişi ise bunu aynı sünnet olarak tek başına bir kurban kesmekle yerine getirir. Birden fazla aile fertleri varsa bir kurban aile fertleri için yeterli olur görüşünü Şafii mezhebi esas almış. Şimdi tabii bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir takım rivayetler var. Mesela Mihnef bin Süleym'den gelen bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Nahnu vukufun ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi Arafat. biz Arafat'ta bir gün diyor Resulullah Sellem'le beraber bulunuyorduk. Yani Arafat'ta hac sırasında vakfedeyken Allah Resulü şöyle buyurdu. Kale ya eyyühennas, ey insanlar. İnne ala külli ehli beytin fi külli amin edhiyeten ve atireten. Her aile için, her aileye yılda bir tek kurban ve atire kurbanı, Recebiye denen, Recep ayında kesilen bir kurban varmış. Cahiliye devrinden gelen. Dolayısıyla bir kurban bayramı kurbanı yeter her aile için. Etedrune mel atire, atire nedir biliyor musunuz? Hâdilleti yekbulü anhel nas erecebiye, insanların recebiye dedikleri kurbandır buyurmuş. Daha sonra bu atire kurbanı nesedilmiş rivayete göre. Tabii ki kurban bayramının kurbanı kalmış. Ebu Davud Edahi 1 numaralı hadis. Tirmizi Edahi 18 numaralı hadis olarak bu hadis-i şerif zikredilmiş. Dolayısıyla burada her aile için bir kurban kesmenin yeterli olduğunu Peygamberimiz veda haccı sırasında diyor Mihnef bin Süleym insanlara hitap ederek ilan etti. Ben de bunu duydum diyor. Tirmizi bu hadisin hasen garip demiş. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte zikredilen atire kurbanı Recep ayı kurbanı olarak zikrediliyor. Fakat daha sonra bu nesedilmiş. Zaten Ebu Hureyre'den gelen hadis-i şerifte la fera ve la atirete, fera ve atire kurbanı yoktur buyurmuş Peygamberimiz. Daha sonra atire kurbanı kaldırılmış. Şimdi dolayısıyla aile adına bir kurban kesme Şafii mezhebine esaslanırken söylediğimiz gibi Hanefilerde varlıklı sayılan zekat vermekle mükellef olacak derecede nisaba malik olan erkek, kadın, oğul, kız, gelin gibi aile fertleri ayrı ayrı kurbanla mükellef olabiliyor. Mesela başka bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre'den geliyor. Ne Resulullah Aleyhisselam kâne idâ erâde eyyudâhiye işte Rabi kepşeyin azîmeyni. Peygamberimiz sellem kurban bayramı da kesmek üzere iki tane iri koç satın almış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ekren-i Emlehayni gerçekten iri hayvanlarmış bunlar. Tabii bunu fedebe haduhuma haduhuma an ümmeti bunlardan birisini diyor ümmeti adına kesti Peygamberimiz. Limen şehide Allah şehide lillahi bit tevhid Allah'ı tek kabul eden ehli tevhid olan ümmeti için kesti. Ve zebel ahara diğerini ise an Muhammed'in ve an Ali Muhammed'in. Diğerini ise Muhammed ve Muhammed'in aile fertleri adına kesti. Demiş Ebu Hureyre'den gelen bu hadis-i şerifte. Ebu Davud Edahi 4, Tirmizi Edahi 2, İbn-i Mace Edahi 1 gibi 3 tane kütüb-i sitte hadis kaynağında bu hadiste zikredilmiş. Fakat tabii bu hadis-i şerif de eleştiriye uğramış. Mesela Mecmu-i Zevaid'de bu hadisin senedindeki Abdullah bin Muhammed sebebiyle bu hadis-i şerif muhtelefin fihtir. Yani üzerinde ihtilaf edilen, görüş ayrılığı bulunan hadislerdendir şeklinde zikredilmiş. Şimdi bu konuda en çok sorulan sorulardan birisi de hangi hayvanlar kurban olabilir? Boynuzun ucu kırılmış mesela. Boynuzun biri kırık durumda. İki boynuzu birden kökten kırılmış. Kurban olur mu olmaz mı? Gözünün birisi kör mesela kurbanlık hayvanın. Veya kulaklarının birisi ucundan kesilmiş durumda. Veya topal hayvanın ayağı kırılmış, iyileşmemiş. Bu hayvan sürüye de gidemiyor. Evde, ağılda kaldı. Bunu kesiverelim desek. Acaba topal olan, ayağı kırık olan bu kurban edilir mi? Veya kurban bayramı günlerinde, kurban kesmezden önce böyle bir sakatlık olsa hayvan kestirilir mi, kestirilmez mi? Konusunda çeşitli sorular geliyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde 4 şey kurbanın engel, kurbanlık engeli olarak sayılmış. Yani hayvanda 4 eksiklik varsa o hayvan kurban edilmez. Mesela kör olmaz hayvanın, körlük. Gözleri hayvanın tamamen kör durumda. Bu hayvan zaten sürüye de gidemiyor. Evde devamlı yemle beslemek yerine bu hayvanı keselim desek olur mu? Bir. İkinci, topallık. Hayvan ayağı kırılmış, edilmiş ve kesileceği yere kadar bile gidemeyecek durumda. Kesilir mi? Üçüncü, çok zayıf hayvan. Bir deri, bir kemik kalmış derler. Çok zayıf bir hayvan, kesilir mi? Bir de hasta hayvan. Hastalandığı belli olan hayvan, kesilir mi? Kısaca iki gözde kör olan, topal olduğu için kesileceği yere kadar bile yürüyemeyen, zayıflık sebebiyle hayvan, bir deri, bir kemik kalmış. Çok zayıf bir hayvan. Bir de hastalık bakıldığı zaman, hayvanın hasta olduğu belli durumdaysa bu hayvan kurban kesilmez. Şimdi bunun dışındaki eksiklikler buna kıyasla değerlendiriliyor. Mesela boynuzu kırık diyelim. Hadis-i şerifte geçmiyor. Peygamberim 4 şeyi saymış sadece. Ama bakıldığı zaman bir kusur, eksiklik olarak görülüyorsa, yani Yüce Allah'a takdim edilecek değerli bir hayvanın bir boynuzu kırık, diğeri çok iri bir boynuz var orta yerde, şekilsiz bakıldığı zaman, yani insanın bu hayvan çok kusurlu, eksikli diyebileceği derecede kusuru varsa hayvanın, onu da kurban edilmemesi isteniyor. Mesela kulaklarından birisi kesilmiş, gözlerinden birisi kör durumda olan bir hayvan var orta yerde. Bunu veya dişleri dökülmüş diyelim hayvanın. Yani ona benzer bir takım kusurlar eğer çok fazlacaysa, biraz önceki söylediğimiz kusurlara benzetilerek onun da kurban edilmemesi uygun olur denmiş. Fakat İslam alimleri hemen şunu da ilave etmişler. Demişler bu gibi hayvanlar ucuz olduğu için fakir olan birisi, yani zaten kurban kesmekle mükellef olmayan ama ben de kurban keseyim diye kendisini zorlayan ve belki ucuz olduğu için böyle bir hayvanı alabilen kişi, böyle bir hayvanı alıp kurban etse bu da caiz olur demiş bazı alimler. Ama zengin olan, varlıklı olan kişi bu gibi kusurlu hayvanı alıp da kurban kesmemeli. Her nasılsa elindeyken hayvanda böyle bir kusur meydana gelirse, kurbanlık hayvanda, onu elinden çıkararak, onu kasaplık olarak belki değerlendirip onun yerine kurban edilebilecek daha sağlıklı, daha iri bir hayvan alması varlıklı olan Müslümana tabii ki tavsiye ediliyor. Bu konuda bize gelen önemli sorulardan birisi de, ölü için kurban kesilebilir mi? Vefat eden annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz için, Peygamber Efendimiz için, efendim filanca şeyh efendi için kurban kestir mi? Vefat etmiş kişi adına kurbanın hükmü nedir diye düşündüğümüz zaman, bununla ilgili bazı hadislerden de intikal eden bilgiler var. İslam aliminin görüşleri de var. Şimdi bununla ilgili olmak üzere özellikle Hunneş isminde birisinden gelen bir hadis, Ebu Davud Edahi bir iki no'lu hadis olarak naklediliyor. Hadise şöyle oluyor veya hadis şu şekilde nakledilmiş. An Hunneş an Ali'in, Hazreti Ali'den Hunneş rivayet ediyor. Kale diyor ki, Reytu Ali'yen yudakhi bi kepşeyni. Kurban bayramı gününde diyor, Hazreti Ali'yi iki tane koç kurban ederken gördüm diyor. İki kurbanlı koç Hazreti Ali kurban ederken Hunneş de yanına gelmiş bayram günü. Fekultu dedim ki, mahada bunlar nedir? Fekale dedi, inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evsani en udahhiye anhu. Nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana onun adına bu kurbanı kesmemi bana vasiyet etti. Fe ene udahhi anhu. Ben de onun adına kurban kesiyorum demiş. Yani iki koçtan birisini kendisi için Hazreti Ali, diğerini Peygamberimiz adına olmak üzere kestiğini söylemiş. Peygamberimizin vefatından sonra mı? O da belli değil aslında. Yani Peygamberimiz hayattayken de Hazreti Ali'nin kurban kestiği bir yerde birisini peygamberimizin vekili sıfatıyla benim kurbanım da senin yanında kesilsin deriz. Hani günümüzde bir takım kurbanlar bizim evimizde önümüzde de kesilir. Ama başkasına vekalet veriniz bizim adımıza başka yerde de kesilebilir. O şekilde olması da muhtemel. Fakat efsane dendiğine göre bana vasiyet etti. Peygamberimiz vefatından sonra kesilme ihtimali tabii ki var. Hatta bir rivayette Tirmizi rivayetinde şöyle ifade edeyim. Emerani bihi Nebi sallallahu yani ennebiye. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana bunu emretti diyor Hazreti Ali. Fela ed'uhu ebeden. Bunu ebeden ebediyen terk etmem. Yani onun dediği şekilde uygularım şeklinde Hazreti Ali ifade etmiş. Fakat tabi hadisler, bu gibi hadis-i şerifler hep tek ravilidir. Bunu ifade edelim. İkinci, üçüncü kişi bunu bilmiyor, işitmemiş. Bir tek ravi, Hunneş denilen raviden bu hadis gelmiş. Şimdi mesela Tirmizi bu hadis için, bu hadis garip hadis grubuna girer. Tek ravili, garip. Şerik'in veya Şurek'in hadisinden başkasını bu konuda bilmiyoruz. Mesela bazı ilim ehli ölü için kurbana ruhsat vermiş, bazısı bunu caiz görmemiştir. Abdullah İbni Mübarek son olarak bu konuda şunu söylemiş. Bu şekilde demiş, vefat eden birisi için kesilecek kurbanın onun adına tasadduk edilmesi bana daha sevimli geliyor demiş. Yani sadaka olarak kesilmesi, etinin sadaka olarak dağıtılması, kurban olarak değil de et. Yani gıda maddesi paketi gibi bir bakıma. Etlik olarak, sadaka olarak kesilip vefat eden bu kimse adına fakirlere dağıtılması, etinin dağıtılması bana daha sevimli geliyor demiş Abdullah bin Mübarek. Onu kurban olarak kesemez demiş. Eğer kurban olarak keserse etinden yiyemez. Tamamını tasadduk etmesi gerekir demiş. Dolayısıyla Abdullah bin Mübarek'ten nakledilen bu görüşte gerçekten dikkati çekiyor. Çünkü başkası adına yapılacak olan tasadduk tabii ki caiz. Yani bir kimse vasiyet eder benim malımdan efendim fakirlere tasadduk edilsin. Vakıf kurar. Benden sonra şu mallarım şu filanca vakfa aktarılsın, nakledilsin der. Bunlar alülala fakirlere benim malımdan, paramdan dağıtılsın der. Bunlar sadaka kabilinden. Ama benim adıma namaz kılın, namaz kılınsın dese mesela geçerli olmaz. Vefat eden namaz kılınmaz. Benim adıma oruç tutulsun olmaz. Benim adıma haç yapılsın derse, kendi haç yapamadıysa bir kimse, niyabet ona kapı açık tutulmuş. Yani vasiyet ederek bir kimse, ben efendim aç için vize çıkmadı, yetişmedi, yaşlandım, haç yapma imkanım da kalmadı. Emri hak vaki olursa şu bankaya yatırdığım 4.000-5.000 euro birine verilsin, benim yerime haç yapsın. Oğlum kızım da olabilir bu, dışarıdan biri de olabilir dese mesela. Dolayısıyla vefat eden bu kimse adına niyabeten haç yaptırılıyor bildiğimiz gibi. Hele vasiyeti varsa bunu mirasçıları yaptırmak zorunda. Hatta vasiyeti olmasa bile demiş bazı alimler, kendi oğlu kızı, annesinin babasının hatta dede ve ninesinin yerine onun miras malıyla tercihen hacca gitse, onun adına niyetlenerek gitse bu da yeterli olur demişler. Veya kendi parasıyla bile oğlu kızı torunu neyse giderek hacca gidemeyen annesinin babasının yerine hac yapsa bu da yeterli olur denmiş. Tabii günümüzde daha önce hac yapmış anne baba, bir de ben onun yerine yapayım vefat eden. O yok tabii ki. Onun delili yok aslında. Sadece farz haccını yapamamış olan birisi varsa onun yerine başka birinin hac yapması söz konusu olabiliyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sadece hacca gidemeyen, atının devenin üzerine duramayacak derecede yaşlı olan bir sahabenin kızı, bir rivayette oğlu, bir rivayette kızı böyle böyle demiş, babam veda haccına ya Resulallah katılmayı arzu ediyor ama atın üzerinde bile duramıyor. Çok yaşlı ve hasta. Onun da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onun yerine sen demiş hac yap. Niyetlen. Kendi hacını daha sonra yaparsın. Bir rivayete gerçi bir önceki yılda Hazreti Ebu Bekir'le birlikte hac yaptığı da rivayet ediliyor o kişinin, ama bir rivayette kendi hacını yapmamış olsa bile o kişinin, yani babasının yerine hac yapmasına Peygamberimiz izin vermiş mesela. Ve o yıl babası adına gidip veda hacına katılmış o sahabe. Ve Peygamberimiz hatta babanın bir borcu olsa birisine, sen onu ödesen borç yerini bulur mu? Bulur ya Resulallah. Öyleyse bu da öyledir demiş Allah'ın Resulü. Onun yerine hac yaparsan bu yeterli olur buyurmuş. Yani dolayısıyla başkasının yerine hac da oluyor mali durumu olduğu için. Zekat olabilir mali tarafı olunca. Ama kurban konusunda Abdullah bin Mübarek böyle bir yorum getirmiş. O yüzden başkası adına kurban konusunda tasadduk, sanki onun adına sadaka dağıtma, eti fakirlere dağıtma şeklinde ve kesenin de bundan yememesi Abdullah bin Mübarek tarafından tavsiye edilmiş. Buna benzer noktalara da kurbanda dikkat edilirse elbet daha güzel olur. Çünkü madem bir ibadet yapıyoruz, o ibadeti hakkıyla yapmak gerekiyor. Yine kurbanın tabii bayram sabahı, bayram günü kesilmesi gerekiyor bildiğimiz gibi. Özellikle Hanefi mezhebinde ilk üç günde kesilmesi gerekiyor. Şafilerde buna dördüncü günde eklenmiş. Yani teşrik günleri dediğimiz günler devam ettikçe, teşrik tekbirleri devam ettiği sürece kurban kesilebilir görüşü Şafi. Bizim Hanefi mezhebinde üç gün, üçüncü gün akşama kadar kesilmesi gerekirken onlar dört güne çıkarmışlar kesilme süresini. Fakat bayram namazından önce kesilirse tabii ki bu yeterli olmaz. Çünkü Peygamberimiz men debaha kable salati, kim bayram namazından önce, namazdan önce kurban keserse feynime debaha li nefsihi, kendisi için etlik kesmiş olur. Kurban olmaz, et için kesmiş olur. Ve men debaha ba'de salati, kim kurban namazdan sonra keserse fekat temmen sükühü, onun kurbanı tam olmuş olur. Ve sahabe sünnetel müslimin, ve Müslümanların sünnetine isabet etmiş olur buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari edahi bir nolu hadis. Yani kurban bahsinin ilk hadisi olarak Buhari bunu nakletmiş. Bu hadis-i şerifi. Bu dolayısıyla kurbanın ne zaman kesileceği konusunda da bize bir fikir veriyor. Bir başka bir takım hadisler de var. Mesela Ebu Eyyub el-Ensari'ye Ata bin Yesar Hazreti Peygamber döneminde kurbanların nasıl kesildiğini sormuş. Eyyub el-Ensari Hazretleri şu cevabı vermiş. Kâne racülü yudakhi bişşâti anhü, bir kurban kesiyordu Peygamberimiz zamanında bir kimse ve an ehli beytihi, ve ailesi adına da kurban kesiyordu. Feyekülüne ve yut'imune, etini yiyorlar, başkalarına da yediriyorlar, eti dağıtıyorlardı. Ancak hatta tebâhen nâsü, daha sonra insanlar bu konuda övünmeye başladılar. Fesaret kematera, gördüğün şekil ortaya çıktı demiş. Yani insanlar birbirine karşı övünmeye başlayınca gördüğün durumlar ortaya çıktı. Kendi adına ve ailesi adına kurban kesiyordu. Bir kimse kestiği zaman şeklinde Eyyub el-Ensari Hazretleri'nde böyle bir ifadesi olmuş. Daha sonra övünmek için ailede birden fazla, çok fazla kurban kesmeler yaygınlaştı şeklinde ifade etmiş. Hulâsa buna benzer rivayetler sahabe döneminden intikal etmiş görünüyor. Bu konuda başka bir husus da kurbanın eti konusunda akla geliyor. Kurban bildiğimiz gibi ailece yenebilecek bir et ziyafeti, bayram ziyafeti olmakla birlikte bunun başkalarına da bir bölümünün dağıtılması, fakirlerin istifade etmesi, kurban kesemeyenlerin de o gün et yüz görmesi bakımından bir yardımlaşmayı da içerdiğini biliyoruz. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela ilk kurbanın vacip kılındığı diyelim ya da uygulamaya başlandığı yıl Medine'ye çevrede kıtlık, darlık varmış. kuraklık sebebiyle göçler olmuş, çadır kentler, Medine kenarı çadırlar kurulmuş. İşte o sırada Kurban Bayramı gelince Peygamberimiz soru üzerine demiş, bütün kurban etlerini bayram gününde evde yediğiniz yiyin, geri kalanını tamamını demiş ihtiyaç sahibine dağıtın. Hayvanın derisi dahil demiş, evde bayramdan sonra bir şey kalmasın demiş Peygamberimiz birinci yıl. Ertesi yıl gelmiş, asıl kurbanın uygulama dönemi diyelim, usulü o yıl belirgin hale geliyor. Hazreti Ayşe'ye gelmiş bazı sahabeler, demişler biz kurbanlık hayvanların etlerinden kavurma yapıyorduk ya da yağlarını biriktiriyorduk, yemeklerimizde kullanıyorduk. Derisinden de işte evde seccade gibi bundan istifade ediyorduk. Tulum yapıyorduk derilerinden su taşımak için demişler. Acaba kurban içinde bu geçerli mi diye sorunca Hazreti Ayşe peygamberimize sormuş. Ya Resulallah, kurbanın bütün etlerini falan yine dağıtacak mıyız demiş bayram günlerinde. Bazı sahabeler demiş bundan kavurma yaparak, yağını muhafaza ederek, derisinden de su tulumu yaparak istifade ediyordu geçmiş yıllarda. Deyince peygamberimiz geçen yıl demiş darlık vardı Medine'de, çok ihtiyaç sahipleri vardı. O sebeple hepsini dağıtın dedim. Bu yıl demiş evinizde yiyebilirsiniz, biriktirebilirsiniz. Bir kısmını da tasadduk edersiniz demiş peygamberimiz. İşte bu hadis-i şerife göre evde işte üçte bir kadarını aile efradıyla yemek, üçte bir kadarını eşe dosta misafire ikram etmek, en az üçte bir kadarını da fakirlere tasadduk etmek, kurban kesemeyenlere dağıtmak şeklinde bir uygulama usulü getirilmiş. Yani üçte bir üzerinden uygulama sünnete en uygun olarak gerekli görülmüş. Ama yine de bölgemizde darlık varsa, kıtlık varsa, çadır kentler, işte daha önce mesela bu Adapazarı, İznik işte depremlerinde, İzmit depremlerinde herkesin çadırlarda çok sıkıntı olduğu bir dönemde dedik, o yıllarda kesilen kurbanlar, kurban kesebilenler yani sadece evde yiyebildiğini yesin, yiyemediğini diğer çadırlarda olan, kurban kesemeyen, darlık içinde olan kardeşlerine hepsini dağıtsınlar demiştik mesela o yıla mahsus. O yüzden bazı bölgelerde çevremizde gerçekten darlık varsa, kıtlık varsa ve insanlar et yüzü göremeyecek durumda yaygın olarak görülüyorsa, o zaman bizim oturup da evde kesilen kurbanı elbette kavurma yapmamız, yağını muhafaza etmemiz, bu şekilde daha sonraki 2-3 ay içinde bunu yeriz dememiz uygun olmaz. O zaman sadece evimizdeki yediğimizi yeriz, fazlalıkları etrafımızda çok darda olanlara dağıtırız. Yani Peygamberimizin ilk yıldaki uygulamasını gerektiren bazı bölgeler, yörelerde olabilir. Cenab-ı Hak bizleri bu gibi kurban ibadetini hakkıyla yapan ve sünnete uygun şekilde bunu sonuçlandıran kullarından eylesin diyelim. Efendim, burada sohbetimi noktalarken hepiniz hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hamdi Döndüren'le Fıkıh Saati programını dinlediniz.